Ayrım 15. 4. Kolluk Amirinin Öyküsü. Bil ki ey zamanın şahı, Tanrı'nın kutsamasıyla bu balıkçının ve güzel karısının bir oğlan çocukları olmuş. Ve bu oğlan çocuğa ana babası okundak içindeki çocuğun günün birinde kendilerini sıkıntılardan kurtarmış olmasının anısına değer vererek Uyanık Muhammed adını vermişler. Ve bu çocuk anası kadar güzelmiş. Sultanın da aynı şekilde balıkçının oğlunun yaşında bir oğlu olmuş. Ama bu çocuk çok çirkinmiş ve rengi fellah çocuklarınki gibiymiş. Bu iki çocuk okuma yazma öğrenmek üzere aynı okula gitmişler. Ve alabildiğine tembel olan şahın oğlu, üstün nitelikli bir öğrenci olan balıkçının oğlunu görünce ona, "Hey sabahın hayırlı olsun balıkçının oğlu," demiş. Böyle çağırması onu hor gördüğündenmiş. Uyanık Muhammed de ona, "Senin de sabahın hayırlı olsun, ey sultanın oğlu ve de eski bir nalının kayışları gibi kara olan yüzün ağarsın," diye yanıt vermiş. Ve böylece iki çocuk okulda hep bu şekilde selamlaşarak bir yıl birlikte okumuşlar. Sonunda öfkelenen sultanın oğlu babasına gidip durumu, "Balıkçının oğlu olan köpek her sabah selamımı iade ederken bana yüzü eski nalın kayışları gibi olan deyimini kullanıyor," diyerek şikayet etmiş. Bunu duyan şah öfkeye kapılmış. Ama geçmiş olaylar nedeniyle balıkçının oğlunu cezalandırmayı göze alamadığından okulun hocası şeyhi çağırtmış ve ona, "Ey şeyh, eğer balıkçının oğlu Muhammed'i öldürmek istersen sana güzel bir ödül ve cariye kızlar ve de güzel beyaz köleler veririm," demiş. Okul hocası da buna sevinmiş ve, "Emrin olur ey zamanın şahı. Ben her gün çocuğu falakaya yatırırım. Bu durumda günün birinde ölür gider," diye yanıt vermiş. Böylece ertesi sabah Uyanık Muhammed okula Kur'an okumaya gidince okul hocası öğrencilere, "Falakayı getirin ve şu balıkçının oğlunu yere yatırın," demiş. Öğrenciler adet gereğince Muhammed'i yakalayıp yere yatırmışlar ve ayaklarını falakanın kayışına yerleştirmişler. Okul hocası da değneği eline almış ve çocuğun ayak tabanlarına kan çıkıncaya ve ayak ve bacakları kıpkızıl oluncaya kadar vurmaya başlamış. Ve de ona, "İnşallah yarın yeniden dersini veririm ey kalın kafalı," demiş. Oğlan da işkence aygıtından kurtulur kurtulmaz bacaklarını rüzgara teslim ederek okuldan kaçmış. Anasıyla babasının yanına gidip onlara, "Bakın, okul şeyhi sultanın oğlu yüzünden beni öldüresiye kadar dövdü. Ben artık okula gitmeyeceğim. Babam gibi balıkçı olmak istiyorum," demiş. Babası da ona, "Peki oğlum," demiş. Ve ayağa kalkıp çocuğa bir ağ ve bir sepet vermiş ve ona, "Al bakalım. İşte balık tutmak için araç ve gereçler. Yarın balık tutmaya git. Ama yaşamını sağlayacak kadarından fazlasını tutmamalısın," demiş. Böylece ertesi gün şafak vakti oğlan gidip ağını denize fırlatmış. Ama ağına küçük kırmızı bir tekirden başka balık takılmamış. Muhammed de ağ çekerek kendi kendine, "Bu tekiri kendi pullarıyla kızartayım ve kahvaltıda yiyeyim," demiş. Gidip bir parça kuru ot ve odun parçaları toplamış ve tutuşturmuş ve tekiri ateşte kızartmak üzere eline almış. O zaman tekir ağzını açmış ve ona, "Beni yakma ya Muhammed, ben deniz eceleri arasında bir eceyim, beni daha önce olduğum suya bırak, ben de bir sıkıntılı anında sana yararlı olur, ihtiyaç duyduğun günlerde sana yardıma gelirim," demiş. O da, "Pekala," demiş ve sözü edilen tekiri yeniden denize atmış. İşte onun durumu böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 942. gece olunca demiş ki, ve sözü edilen tekiri yeniden denize atmış. İşte onun durumu böyleymiş. Şaha gelince, iki gün geçince okul hocasını çağırtmış ve ona, "Sen balıkçının oğlu Muhammed'i öldürdün mü?" diye sormuş. Okul hocası da, "Onu ilk günden başlayarak bayıltıncaya kadar falakaya çektim. Bunu görünce kaçtı ve bir daha da geri dönmedi. Şimdi babası gibi balıkçılık yapıyor," diye yanıt vermiş. Şah da onu kovmuş ve ona, "Defol köpoğlu, Allah babanın belasını versin, kızın da bir domuzla evlensin," demiş. Bunu izleyerek vezirini çağırtmış ve ona, "Çocuk ölmemiş, ne yapsak dersin," demiş. Vezir de şaha, "Ben onun ölümü için bir yol bulurum," diye yanıt vermiş. Şah, "Onun ölümünü nasıl düzenleyeceksin?" diye sormuş. O da, "Ben Yeşil Ülke Sultanının kızı olan çok güzel bir genç kız tanıyorum. Sözünü ettiğim ülke buradan 7 yıllık bir yolculukla ulaşılacak mesafede. Balıkçının oğlunu buraya çağırtalım. Ona, "Efendimiz Sultan seni çok takdir ediyor ve senin yiğitliğine güveniyor. Dolayısıyla Yeşil Ülke'ye gideceksin ve oradan bu ülkenin sultanının kızını alıp getireceksin. Çünkü Sultan Efendimiz bu kızla evlenmek istiyor ve sen hariç bu kızı hiç kimse alıp getiremiyor," diyeceğim, demiş. Şah da vezire, "Pekala, getirt bakalım çocuğu," yanıtını vermiş. O zaman vezir diretmesine karşın genç çocuk Muhammed'i çağırtmış ve ona "Efendimiz Sultan, Yeşil Ülke Sultanı'nın kızını kendisine getirmen için seni oraya göndermek arzusundadır." demiş. O da "Ne zamandan beri bu ülkenin yolunu biliyorum ben acaba?" diye yanıt vermiş. Vezir "Öyle gerekiyor." demiş. Bunu duyan çocuk öfkeyle oradan çıkmış, gidip annesine olup biteni anlatmış. Annesi de ona "Git derdinle nehir boyunda dolaş. Nehrin tam denize döküldüğü yerde derdin kendiliğinden dağılacak." demiş. Muhammed çocuk derdiyle baş başa deniz kıyısına nehrin denize döküldüğü yere dolaşmaya gitmiş. Ve enine boyuna canı sıkkın dolaşırken daha önce ağına düşen tekir denizden çıkmış ve kıyıya gelerek onu selamlamış. Ve çocuğa "Neden sıkıntılısın ey uyanık Muhammed?" demiş. O da "Bana soru sorma çünkü derdim çaresiz." diye yanıt vermiş. Balık da ona "Çare Tanrı'nın ellerindedir, konuş." demiş. Çocuk, "Düşünsene ey tekir, katran suratlı vezir bana senin gidip bize Yeşil Ülke Sultanı'nın kızını bulman gerek dedi," demiş. Tekir de ona, "Çok âlâ, şahın yanına git ve ona gidip Yeşil Ülke Sultanı'nın kızını arayacağım. Ama bunun için bana altından bir dahabiye yapman gerek." Dahabiye, nehir kayığı. "Ve bu altının da vezirin servetinden alınması zorunlu dersin," demiş. Çocuk Muhammed de tekirin kendisine söylediklerini bildirmek üzere şahın yanına gitmiş. Şah da ona vezirin somurtmasına karşın onun servetine dayanarak çocuk için altın dahabiyeyi inşa ettirmekten başka bir şey yapamamış. Vezir tutulduğu öfkeden neredeyse ölecekmiş. Muhammed de altın dahabiyeye binmiş ve onu nehre sevk ederek yola çıkmış. Dostu Tekir de onun önünden giderek kendisine yolu göstermiş ve ona nehrin kolları ve iç ırmakları boyunca rehberlik etmiş. Sonunda Yeşil Ülke'ye ulaşmışlar. Uyanık Muhammed bir tellal tutarak kentte kadın olsun erkek olsun çocuk olsun yaşlı olsun nehrin kenarına balıkçının oğlu Uyanık Muhammed'in altın dahabiyesini görmeye gelsin diye bağırtmış. O zaman tüm kentte oturanlar büyük küçük kadın erkek nehre inip altından dahabiyeye bakmaya gelmişler. Bütün gün ona bakıp durmuşlar. O zaman şahın kızı da merakını yenememiş ve "Ben de ötekiler gibi gidip dahabiyeye bakacağım." diyerek babasından izin istemiş. Şah da ona izin vermiş ama daha önce kentte ne erkek ne kadın hiç kimsenin sultan kızı dahabiyeye bakmaya gideceği için evinden çıkmamasını sağlamak amacıyla tellal bağırtmış. Böylece şahın kızı güzel altın dahabiyeye bakmak üzere kıyıya inmiş ve işaretlerle uyanıka kendisinin kayığa binip içini de görüp göremeyeceğini sormuş. Muhammed de ona başı ve gözleriyle evet anlamında işaret vermiş. O da dahabiyeye binmiş. O zaman uyanık Muhammed onu meşgul görüp gürültü çıkarmadan dahabiyenin ipini çözerek takozunu kaldırmış ve dahabiyeyi yola çıkarıp oradan ayrılmış. Yeşil Ülke Sultanı'nın kızı ziyaretini bitirince kayıktan çıkmak istemiş. Başını kaldırmış ve dahabiyenin yola çıkmış ve babasının ülkesinden epeyce ayrılmış bulunduğunu görmüş. O zaman Tekir'in dostuna "Uyanık beni nereye götürüyorsun?" diye sormuş. O da "Seni onunla evlenesin diye bir şahın yanına götürüyorum." demiş. Kız ona "Bu şah acaba senden daha güzel mi?" diye sormuş. O da "Bilmiyorum, biraz sonra sen kendi gözlerinle görürsün." diye yanıt vermiş. O zaman kız parmağından yüzüğünü çıkarmış ve onu nehre atmış. Ama Tekir oradaymış. Yüzüğü ağzına almış ve onlara yol göstermeyi sürdürmüş. Sonra da kız Uyanık'a "Ben senden başkasıyla evlenmem ve burada özgürce kendimi sana vermek istiyorum." demiş. Muhammed çocuk da ona "Çok âlâ." demiş ve kızın bekaretini almış ve su üzerinde onunla zevkini sürmüş. Ulaşacakları yere geldikleri zaman balıkçının oğlu Muhammed şahın yanına varmış ve ona "İşte geldim ve Yeşil Ülke Sultanı'nın kızını sana getirdim. Ama kız sana üzerinde yürüyerek saraya gelmek üzere yeşil ipekten halılar toprağa serilmedikçe dahabiyeden çıkmayacağını bildirmemi istedi. O zaman onun ne denli zarafetle yürüdüğünü göreceksin demiş. Şah da ona çok âlâ demiş. O da vezirin servetine dayanarak ve de onun canının sıkılması pahasına Halıcılar Çarşısı'ndaki bütün yeşil ipek halıları satın aldırmış ve sarayın önünden dahabiyeye kadar yere serdirmiş. O zaman Yeşil Ülke Sultanı'nın kızı yeşillere bürünmüş olarak ipek halılar üzerinde yürümüş ve ruhları hayran bırakan bir salınışla ilerlemiş. Şah onu görmüş, ona hayran ve güzelliğinden ötürü aşık olmuş. Kız saray girince şah ona "Hemen bu gece seninle evlilik sözleşmesini yazdıracağım." demiş. O zaman genç kız da ona "Peki ama sen benimle evlenmek istiyorsan nehirde parmağımdan düşürdüğüm yüzüğü bana getirmelisin. Ondan sonra sözleşme yaparız, sen de benimle evlenirsin demiş. Oysa bu yüzüğü Tekir, dostu balıkçının oğlu Uyanık Muhammed'e vermiş bulunuyormuş. Bunun üzerine Şah Vezirini çağırtmış ve ona, ''Dinle, hanım sultanın yüzüğü parmağından nehre düşmüş. Şimdi ne yapmalı dersin? Ve onu bize kim getirebilir?'' demiş. Vezir de, ''Balıkçının oğlu şu alçak, şu ifrit Muhammed'den başka kim getirebilir ki onu?'' diyerek yanıt vermiş. Oysa bunu sadece oğlanı, kurtuluşu olmayan bir tuzağa düşürmenin yolunu bulmak üzere söylüyormuş. Şah da hemen onu aratmış. Huzura geldiğini görünce de ona, ''Hatunun elinden suya bir yüzük düşmüş. Bunu senden başkası bulup getiremez.'' demişler. O da kendilerine, ''Pekala, alın işte yüzük.'' diye yanıt vermiş. Şah da yüzüğü almış ve yeşil ülkeli genç kıza götürmüş ve ona, ''Al işte yüzüğün ve de bu akşam evlilik sözleşmesini yapalım.'' demiş. Kız da ona, ''Pekala, ama benim ülkemde bir genç kız evleneceği zaman bir adet vardır.'' demiş. Şah da ona, ''Peki söyle nedir?'' demiş. Kız da, ''Evlenecek oğlanın evinden denize kadar bir çukur kazarlar. İçini çalı çırpıyla doldururlar ve ateşe verirler. Ve nişanlı erkek kendini ateşe atar ve orada denize kadar yürür. Denizde de suya girip yıkanarak doğruca nişanlı kızın evine gider ve böylece ateşle ve suyla arınır.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 943. gece olunca demiş ki, ''Ve böylece ateşle ve suyla arınır ve işte benim ülkemde evlilik sözleşmesinin merasimi böyledir.'' demiş. O zaman kıza tutulmuş olan şah, sözü edilen çukurun kazılmasını buyurmuş. Onu çalı çırpıyla doldurtmuş ve vezirini çağırtmış ve ona, ''Yarın kendini benimle birlikte ateş üzerinde yürümeye hazırla.'' demiş. Ve ertesi gün bu odun dolu kanalı ateşe verme zamanı gelince vezir şaha, ''Balıkçının oğlu Muhammed'in işin ne olduğunun anlaşılması için ilkin bunun içine girmesi iyi olur. Bu ateşten sağ selamet çıkarsa biz de kendimizi ateşe atarız.'' demiş. Şah da, ''Olur.'' demiş. O sırada Dahabiye'de dostu oğlanın yanına çıkmış bulunan Tekir ona demiş ki, ''Uyanık şah seni çağırtır da kendini ateşe at derse sakın korkma, ama kulaklarını tıka ve bağışlaması sınırsız, acıması bol Tanrı adına koruyucu deyimini söyle. Sonra da kendini kararlılıkla ateş kanalına at.'' demiş. Ve böylece şah çalı çırpıyı ateşe verdirmiş. Muhammed'i çağırtmışlar ve ona, ''Kendini ateşe at ve üzerinde denize kadar yürü. Sen uyanık olduğuna göre bunu yapabilirsin.'' demişler. Çocuk onlara, ''Başım gözüm üstüne, emriniz olur.'' demiş. Kulaklarını elleriyle tıkamış ve içinden koruyucu deyimi okuyarak kararlılıkla ateşe girmiş. Ve deniz kıyısında ateşten eskisinden daha güzel olarak çıkmış. Onu gören herkesin güzelliğinden gözleri kamaşmış. O zaman vezir şaha, ''Biz de gidip ateşe girelim. Şu alçak balıkçının oğlu gibi güzelleşmiş olarak oradan çıkalım. Bizimle birlikte ateşe atılıp bizim gibi güzelleşsin diye oğlunu da çağır.'' demiş. Şah da çirkin yüzü eski nalınların kayışı gibi olan oğlunu çağırtmış ve üçü el ele tutuşmuş ve öylece ateşe atılmışlar. Ve bir kül yığınına dönmüşler. O zaman balıkçının oğlu Uyanık Muhammed, yeşil ülke hükümdarının kızı olan genç kızın yanına gitmiş ve evlilik sözleşmesi yaptırarak onunla evlenmiş. Ve saltanat tahtına oturmuş ve sultan olmuş. Yanına babası ve anasını da çağırmış ve hepsi birlikte sarayda tam bir mutluluk ve uyum içinde, mutlu ve refah içinde yaşamışlar. Refahın, mutluluğun, bolluğun ve uyumun sahibi olan Tanrı'ya övgüler olsun. Komutan Muhiddin böylece bu öyküyü anlatmış. Sultan Baybars da ona teşekkür edip kendisine memnunluğunu belirttikten sonra yerine dönmüş. O zaman adı Nurettin olan 5. kolluk amiri ilerlemiş ve Sultan Baybars'ın önünde yeri öptükten sonra, ''Ben sultanımız ve başımızın tacı, öyküler arasında eşi olmayan bir öykü anlatacağım.'' demiş ve sözünü sürdürmüş. 5. kolluk amirinin öyküsü. Bir zamanlar bir sultan varmış ve bu sultan günlerden bir gün vezirini çağırtmış. Ona, ''Vezir.'' diye seslenmiş. O da, ''Buyur, ne var ey şah?'' diye yanıt vermiş. Sultan ona, ''Bana bir mühür kazıtmanı istiyorum. Bu mühürün öyle bir gücü olsun ki neşeli olduğum zaman sıkılmayayım ve sıkıntıda olduğum zaman da keyiflenmeyeyim. Bu mühürü kazıyan da söz konusu gücü sağladığından yana güvence versin. Bunu yapman için sana 3 günlük süre tanıyorum.'' demiş. Bunun üzerine vezir, her zaman mühür ve muska yaptığı bilinen kişilere başvurmuş ve onlara, ''Şah için bana bir mühür kazıyın.'' demiş. Ve de şahın kendisine söylediklerini ve istediklerini de anlatmış. Ama içlerinden hiçbiri üzerine benzeri bir mühür yapma sorumluluğunu almamış. O zaman vezir ayağa kalkmış ve öfkelenerek çekip gitmiş ve kendi kendine ''Ben bu kentte benim için gerekli olanı yapacak kimseyi bulamayacağım. Bir başka ülkeye gideyim.'' demiş. Ve kentten çıkıp kırlarda dolaşıp dururken tarlasında buğdayını döven bir Arap şeyhine rastlamış. ''Barış üzerinde olsun ey Arapların şeyhi.'' diyerek onu selamlamış. Arapların şeyhi de selamını iade etmiş. Ona ''Ya Seydi, bu sıcak havada nereye gitmektesin?'' demiş. O da ''Şah'la ilgili bir iş için geziye çıktım.'' diye yanıt vermiş. Şeyh ona ''Neymiş bu iş?'' diye sormuş. O da ''Şah benden neşeli olunca sıkılmamasını, sıkılınca da keyiflenmemesini sağlayacak nitelikte bir mühür yaptırmamı istedi.'' diye yanıt vermiş. Arapların şeyhi de ona ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sormuş. Vezir ''Evet'' diye yanıt vermiş. O da kendisine ''Pekala, otur bakalım, sana yiyecek bir şeyler getireyim.'' demiş. Arapların şeyhi veziri bir an yalnız bırakmış ve adı Yasemin olan kızının yanına gitmiş. Ona ''Kızım Yasemin, bir konuk için öğle yemeği hazırla.'' demiş. Kız da ''Nereden geliyor bu konuk?'' demiş. O da ''Sultan tarafından.'' diye yanıt vermiş. Kız ''Peki ne istiyor?'' diye sormuş. Babası da ona meseleyi anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. O zaman Yasemin adlı bu soylu Arap kızı hemen 30 yumurta ve tuzsuz tereyağından bir tabak yemek pişirip bunu 8 ekmek dilimiyle birlikte ve de bunu yolcuya ver ve ona Yasemin adlı bir Arap soylusu olan kızım sana selamını yolluyor. Mührü kendisinin hazırlayacağını bildiriyor. Fazladan sana ay ancak 30 gündür ve bugün deniz kabarmıştır. 8 günde bir hafta eder diyor dersin açıklamasında bulunarak babasına vermiş. Babası da pekala demiş. Öğle yemeğini alarak onun yanından ayrılmış ama yürürken tabağın yağı eline bulaşmış. O zaman tabağı yere koymuş, ekmek dilimlerinden birini alarak onunla elinin yağını silmiş ve onunla birlikte kendisinde iştah uyandıran yemeğin ucundan bir yumurtayı da yemiş. Bunu izleyerek ayağa kalkmış ve yemeği vezire götürerek ona ''Bir Arap soylusu olan kızım Yasemin sana selam yolluyor ve mührü kendisinin hazırlayacağını bildiriyor. Ve de sana ayın ancak 30 gün olduğunu, bugün denizin taşacağını, 8 gününde bir hafta ettiğini bildiriyor.'' demiş. Vezir de ''İlkini yemek yiyelim, sonra işe bakarız.'' demiş. Yemeği yiyip bitirince de Yasemin'in babasına ''Söyle de kızın bana mührü kazısın. Ama ay bir gün eksiktir, deniz kurumuştur ve hafta ancak 7 gündür demiş. O zaman Arapların şeyhi kızının yanına dönmüş ve ona vezir senden mührü kazımanı istiyor ama ayın bir gün eksik, denizin kurumuş ve haftada da ancak 7 gün bulunduğunu söylüyor demiş. O zaman genç kız ona sen yaptığın işten utanmıyor musun baba? Yemek tepsisini yola bırakmışsın, bir dilim ekmekle bir yumurta yemişsin ve konuğa yağsız yumurta götürmüşsün demiş. O da kızına he vallahi doğru. Ama kızım tabak doluydu, yağı elime bulaştı, bunun üzerine oturdum, ekmek dilimiyle elimi silip dilimi yedim. O zaman canım yumurta çekti, ben de birini yutuverdim diye yanıt vermiş. Kız, zararı yok, mührü hazırlayalım demiş. O zaman mührü hazırlamış ve üzerine şu sözleri kazımış. İster acı ister sevinçli olsun, tüm duygular bize Tanrı'dan gelir. Ve mührü vezire göndermiş. O da teşekkürler ettikten sonra mührü almış ve şaha götürmek üzere yola çıkmış. Şah da mührü aldıktan sonra üzerine kazınmış olan okumuş ve vezire ''Bu mührü kim kazıdı?'' diye sormuş. O da Arap soylusu Yasemin adında genç bir kız diye yanıt vermiş. Şah iki ayağı üzerine dinelmiş ve vezire ''Haydi gel kızıyla evlenmem için beni babasının yanına götür.'' demiş. O zaman vezir şahın elini tutmuş ve onunla birlikte yola çıkmış. Gidip Arapların şeyhini bulmuşlar ve ona ''Ey Arapların şeyhi, biz seninle akraba olmak için geldik.'' demişler. O da kendilerine ''Hayırlı olsun ama kiminle ilişki kurarak?'' demiş. Vezir ''Arapların soylu hatunu kızın Yasemin'le gözlerinin önünde karşında bulunan şahımız efendimiz evlenmek istiyor.'' diye yanıt vermiş. O da ''Pekala, bizler sizin hizmetkarlarınız ama kızım öbür gözünde altın bulunan bir terazinin gözünde tartılacak değerdedir. Ağırlığa karşı ağırlık. Çünkü Yasemin babasının yüreği için değerlidir.'' demiş. Vezir de ''Bunda uygunsuz bir şey yok.'' diye yanıt vermiş. Onlar da gidip altın bulmuşlar ve onu Arapların şeyhinin kızını öbür gözle yerleştirdikleri bir terazinin gözüne koymuşlar. Genç kızla altın dengelenince hemen oracıkta evlilik sözleşmesi yazılmış. Şah da Arapların köyünde bir düğün yapmış ve aynı gece babasının evinde genç kızla gerdeğe girmiş. Onun bekaretini gidermiş, onunla evliliğin sefasını sürmüş, sabahleyin de kızla birlikte yola çıkıp onu sarayına götürmüş. Bu sarayda bir süre kalınca güzel Arap kızı Yasemin zayıflamaya ve bitkinlikten erimeye başlamış. Bunu gören şah hekimi çağırmış ve ona "Çabucak gel de Sittül Arap Yasemin'i muayene et. Neden böyle zayıflayıp eridiğini bilmiyorum." demiş. Hekim yukarı çıkıp Yasemin'i muayene etmiş. Sonra aşağı inip şaha "Kentlerde yaşamaya alışık değil bu kız. Çünkü o kırsal yörelerin çocuğudur ve göğsü hava eksikliğinden sıkışıyor." demiş. Şah da "Peki ne yapmak gerek?" diye sormuş. Hekim de "Ona deniz kenarında bir saray yaptır. Orada temiz hava solusun. Böylece evvelkinden çok daha sağlıklı olur." diye yanıt vermiş. Şah da hemen yapıcılara deniz kıyısında bir saray inşa etmelerini buyurmuş. Saray tamamlanınca da Arapların soylu kızı bitkin Yasemin'i oraya taşımışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.